Ayrım 2.
Bizim öğrencilik yıllarımızda öğretmenlere aslında kolay kolay yaklaşılmazdı. Saygı ile çekingenlik aynı şeydi. Hatta bir üst sınıfta olan öğrencilerden bile çekinirdik. Onlara abi veya abla derdik. Başımızı öne eğerdik. Muhabbet falan yoktu anlayacağınız. Öğretmenlerimizle yaptığımız söyleşilerde onlara ya dersle ilgili ya da müziğin genel meseleleri hakkında sorular sorardık. Aldığımız yanıtların çoğu ayrı bir dersti. Özel konulara girmek ne demek? Ben büyüyünce sizin hayatınızı yazacağım. Çocukluğunuzun geçtiği evi, oturduğunuz semti anlatır mısınız diye soru sormak kimin aklına gelir? Öğrenciliğimin son yıllarında Ulvi Bey'le iddialı masa tenisi maçları bile yapar olmuştuk. Mezun olduktan sonra Avrupa'ya gitmem konusunda bana yol göstermiş, yakınlığını görmüştüm. Yurt dışı eğitimimi tamamlayıp döndükten sonra sayılı da olsa aynı masayı paylaştığımız söyleşi olanaklarını değerlendirmek, notlar almak gelmemişti aklıma. Oysa bazı küçük ayrıntıları, örneğin doğduğu evi, çocukluğunun geçtiği mahalleyi, müziğe nasıl başladığını, ilk öğretmenlerini, ilk aşkını, ilk sahneye çıktığı günü, ilk eserinin seslendirildiği günü, ilk ödülünü ve bunun gibi şeyleri sorabilirdim ona. Ulvi Cemal'in annesi Nesibe Hanım, Osmanlı geleneklerine göre yetişmiş, çoğu genç kız gibi küçük yaşta evlendirilmişti. Görücü usulüyle uygun bir istekli olduğu kabul edilen Mehmet Cemal Bey'e verilmişti. O dönemde eşini seçme özgürlüğü olmayan genç kızların hayallerini süsleyen ideal eş, ya genç bir subay ya da genç bir katipti. Bu evliliğin Nesibe Hanım için olumlu bir tarafı, kocası Mehmet Cemal Bey'in memur olmasıydı. Nesibe Hanım sıradan bir genç kız değildi. Temel eğitiminin yanı sıra Fransızca ve özel piyano dersleri alarak o dönemin modasına göre müzik bilgisi de olan çoğu yaşıtlarından farklı bir kızdı. Nesibe Hanım topuklarına kadar inen eteklerinin üstüne dantel işlemeli değişik renklerde bluzlar giyer, bazen arkasına iliştirdiği süslü bir tarakla saçını topuz yapar, bazen de düzgün taranmış uzun saçlarını arkaya döker, yüzünü belli belirsiz sürdüğü pudra ve allıkla süslenir, akşam saatlerinde evinin erkeğini beklerdi. Mahcubiyetini yenmeye başladığı günlerde daha ne olduğunu doğru dürüst anlayamadan hamilelik belirtileri kendini göstermeye başladı. Nesibe Hanım'ın ilk hamileliği de tıpkı evliliği gibi bir oldu bittiyle sonuçlanmış, sabah sancılanıp akşam üzeri ebe ve komşuların yardımıyla doğurmuştu. 1899 yılında dünyaya gelen ilk çocuğun adını Feridun koymuşlardı. Feridun Cemal'den sonra bir erkek çocuk daha dünyaya getirmiş, onun adı Adnan Cemal olmuştu. Nesibe Hanım bir kız çocuk beklentisi içindeyken 14 Mart 1906'da Ulvi adını verdikleri bir erkek çocuk daha doğurmuştu. Ulvi Cemal İstanbul'da doğal güzelliklerin henüz kıyıma uğramadığı bir dönemde Bakırköy'de doğmuş, çocukluk ve gençlik yılları hep burada geçmişti. Bakırköy o zamanlar konaklarıyla, köşkleriyle, bahçeleriyle, yeşilliğiyle ünlü bir sayfiye yeriydi. Varlıklı yabancı aileler, kibar beyler ve hanımefendiler, madamlar, zarif matmazeller bu canlı, göz okşayıcı semtin seçkin sakinleriydi. Bakırköy'ün başta gelen özelliği ince saz icra edilen çardaklı kahveleri ve millet bahçesindeki açık hava tiyatrosuydu. İstasyon birahanesinden bazen ince saz, bazen Viyana valslerinin sesi yükselirdi. Ulvi Cemal'in babası Mehmet Cemal Bey, devlet memurluğunun çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra alacaklı yabancı devletler tarafından kurulan Düyun-u Umumiye, Genel Borçlar İdaresi'nde Osmanlı maliyesini temsilen komiserlik kalemi müdürü olarak çalışıyordu. Çocukların öğrenimi ve özel müzik dersleriyle ilgilenmek tamamen annenin üzerindeydi. Nesibe Hanım çocuklarının eğitimiyle ilgili uğraşları görev edinmiş, duyarlı bir anneydi. Büyük oğlu Feridun Cemal'in müziğe ilgi duyduğunu görmüş, bir hoca tutarak onu kemana başlatmıştı. Evde annenin piyano çalması, ağabey Feridun Cemal ve ortancı oğlan Adnan Cemal'in keman dersleri alması Ulvi Cemal'i etkilemiş, o da küçük yaşta piyanoya başlamıştı. Ulvi'ye ilk piyano derslerini annesi vermişti. Ulvi Cemal yaşamı boyunca annesini bu yönüyle de anımsadı. Babasını 7 yaşındayken kaybettiği için annesine gereğinden fazla düşkün bir çocuktu. Kocasının ölümünden sonra Nesibe Hanım, babası yazar Abdullah Behçet Bey'in evine yerleşti. Feridun Cemal, kardeşi Ulvi'nin müziğe ilgi duymasında etkili olmuş ama müzikçi olmayı düşünmedi, iyi bir müzikseverdi. Yaşamı boyunca müziğin ve müzikçilerin hep yanındaydı. Feridun Cemal Erkin, Paris Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Dışişleri Bakanlığı'nda görev aldı. Bakırköy'den tanıdığı Mukaddes Hanım'la evlenmişti. Başarılı bir diplomattı. Mesleğinde büyükelçiliğe yükseldi. Görevli bulunduğu ülkelerde eşinin de solist olarak katıldığı müzikli davetler verdi. Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği de yapan Feridun Cemal, 1947'de Roma, 1948'de Washington, 1955'te Madrid, 1957'de Paris ve 1960'da Londra Büyükelçisi oldu. 26 Mart 1962'de İsmet İnönü Başkanlığındaki ilk koalisyon hükümetinde Dışişleri Bakanlığı'na getirildi. Bu görevi İnönü'nün 1965'e değin kurduğu öteki hükümetlerinde de sürdürdü. 1965'te Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ordu Milletvekili seçildi. 1970-1971 yıllarında kontenjan senatörü olarak Cumhuriyet Senatosu'na girdi. 1968'de yazdığı Türk-Sovyet İlişkileri ve Boğazlar Meselesi adlı çalışması ve dışişlerinde 34 yıl başlığı altında 3 ciltte topladığı anıları yayımlandı. Ayrıca Fransız Akademisi'ne üye seçildi. Feridun Cemal Bey, kardeşi Ulvi Cemal Erkin'den 8 yıl sonra 21 Haziran 1980'de 81 yaşındayken İstanbul'da yaşama veda etti. İkinci kardeş Adnan Cemal de Feridun Cemal gibi keman dersleri almıştı. Eğitimini tamamladıktan sonra uzun yıllar bankacılık yaptı, daha sonra serbest çalıştı. Ulvi Cemal'in ilk piyano öğretmeni Mersinia adında bir Fransız vatandaşıydı. Annesiyle başladığı piyano derslerini Mersinia ile sürdüren Ulvi Cemal, Bakırköy Numune Mektebi'nde ilkokula başlamıştı. Piyanodaki başarı tutkusu ilkokul öğrenimine de yansımıştı. O yılların İstanbul'unda ünü pek yaygın olan Adinolfi adında İtalyan asıllı bir piyano öğretmeni vardı. Önceleri İzmir'de oturan, daha sonra İstanbul'a yerleşen Adinolfi, iyi bir piyanist, iyi bir öğretmendi. Yetiştirdiği öğrenciler arasında Fuat Turkay, Ömer Refik Yaltkaya gibi ileride adlarını duyuracak piyanistler de bulunuyordu. Bu öğretmenin ününü Ulvi Cemal'in annesi ve büyük babası duymuş olacaklar ki, çocuğun Adinolfi ile çalışmasına karar vermişlerdi. Ulvi Cemal bu öğretmenle kısa bir süre içinde büyük bir aşama yapmış, yeteneğini geliştirmeye başlamıştı. Piyanoda olduğu gibi okulda da başarılıydı. Bakırköy Numune Mektebi'nden sonra Mektebi Sultaniye Galatasaray Lisesi'ne girmişti. Ulvi Cemal'in ortaokul ve lisedeki öğrencilik yılları oldukça canlı geçmişti. Kafaca anlaştığı ve bazı ortak beğenileri paylaştığı okul arkadaşlarından biri de Nadir Nadi'ydi. Ulvi Cemal ile aynı dönemde öğrencilik yapan gazeteci yazar Nadir Nadi, Dostum Mozart adlı kitabında Galatasaray Lisesi'ndeki amatör müzik ortamına şöyle değinir. Arada bir Mozart'a ilişkin elime ne geçerse okuyor, okul müsamerelerinde de sınıf arkadaşım Fuat Turkay ile birlikte Mozart'ın değişik piyano keman sonatlarını çalıyorduk. O yıllarda okulumuzda klasik batı müziğine önem veren bir akım vardı. Bu akımı bizden önceki ağabeylerimiz başlatmışlardı. Ekrem Besim, Afif Tektaş, Muhittin Sadak ve arkadaşları başlatmışlardı. Bizim dönemimizde küçük bir yaylı çalgılar orkestrası kurulmuştu. Bununla müzik öğretmenleri Seyfettin ve Sezai kardeşlerin yönetiminde kimi üvertürler, serenatlar çalınır, öğrencilerin müzik zevki geliştirilmek istenirdi. Yaylı Çalgılar Orkestrası'ndan seçilen gençlerle bir de dörtlü oluşturulmuştu. Arkadaşım Fuat'ın, sonradan Ankara Devlet Konservatuvarı müdürü, katılmasıyla dörtlümüz kim zaman beşli olur, Haydn, Mozart, Schubert'ten çeşitli oda müziği yapıtları çalardık. Ulvi Cemal'in Galatasaray Lisesi'nde öğrenim yapması, müzik sevgisini canlı tutan, özel piyano derslerini sürekli kılan etkenlerden biriydi. O dönemde yetişen birçok aydınımız yaşam boyunca müziğin dostları olarak kalmıştır. Onların içinden çok sesli müzikle ilgili dernek ve vakıflarda etkin görev alan çok sayıda müziksever aydın çıkmıştır. Ulvi Cemal doğup büyüdüğü Bakırköy'de de kendi gibi müziğe tutkun arkadaşlar edinmişti. Lisede okurken piyano derslerini sürdürüyor, boş zamanlarında arkadaşlarıyla toplanıp müzik yapıyordu. Amatör ruhla sürdürülen çalışmalar kısa bir süre sonra düzeyini ve kadrosunu genişletmişti. Hatta başka semtlerde oturan müzikçilerin katılımıyla daha geniş bir topluluk oluşturmuşlardı. Amatör bir müzikçi olan bankacı Suat Bey'in evi, kalabalık bir müzik topluluğunun çalışmasına elverişli olduğu için haftada iki gün bu evde toplanıyor, çeşitli bestecilerin eserlerini seslendiriyorlardı. İstanbul'un çeşitli semtlerinden gelen sanatseverlerin oluşturduğu topluluğun içinde Ulvi Cemal'in yanı sıra Mahmut Ragıp Gazi Mihal, Feridun Cemal Erkin, Mihran Avadis, İzzet Nezih Albayrak, Mersinye, Abdülhalik Cemil gibi çoğu daha sonraki yıllarda çeşitli alanlarda adını duyurmuş kişiler bulunuyordu. Mahmut Ragıp Gazi Mihal 1935 Mayıs tarihli Müzik ve Sanat Hareketleri dergisinde bu çalışmaları şöyle anlatır. Verdi, bize, Gunolardan tutunuz da Haydn, Mozart ve Beethoven'ın senfonilerine, Chopin ve Liszt'lere varıncaya kadar her çağın tanınmış eserlerini haftada iki kez zevkle, merakla, istekle ele alır, öğrenme isteğimize uygun bir biçimde çalmaya çalışırdık. Bizler ilk temel müzik kültürümüzü bu toplantılara borçluyuzdur. İzmir İttihat Mektebi'nin İsmail Zühtü yönetimindeki ünlü öğrenci korosunun ve o kentteki özel orkestra çalışmaları günümüzün birkaç ünlü sanatçısını en başta besteci Ahmet Adnan Saygun'u yetiştirdiği gibi bu Bakırköy çalışmaları da en başta besteci Ulvi Cemal Erkin'i mesleğe kazandırmıştır. İkinci Mahmut zamanında 1826'da Yeniçeri Ocağı ile birlikte Mehterhane de kaldırılarak yerine Müzikal Hümayun kuruldu. Böylece Osmanlı toplumunda çok sesli müziğin gündeme gelmesi ve kurumlaşması bu Avrupa örneği bando ile gerçekleşmiş oldu. Padişahın çağrılısı olarak 1828'de İtalya'dan İstanbul'a gelip son 28 yılını burada geçiren Giuseppe Donizetti 1788-1856, saray bandosu, orkestrası ve öğretim elemanlarıyla ayrı ayrı ilgilenerek batıdaki örneklerine uygun bir kurum yarattı. Müzikai Hümayun ilk konserini Rami Kışlası'ndaki bir bayram töreninde 19 Nisan 1829'da Sultan II. Mahmut'un önünde verdi. İki yıl içinde orkestra çalgılarıyla da takviye edilen bu topluluk, vals, mazurka, polka gibi parçaların yanı sıra operalardan düzenlenen seçme parçalara da yer vererek senfonik müziğin ilk örneklerini sundu. Ünlü İtalyan opera bestecisi Gaetano Donizetti'nin ağabeyi olan Giuseppe Donizetti, Mahmudiye ve Mecidiye adlı iki marş yazarak saraydaki ününü artırdı. Ayrıca Türk toplumunda çok sesli müziğin kurumlaşması ve tanınması yolundaki başarılı çalışmaları dolayısıyla paşalık sanıyla ödüllendirildi. Çok sesli müziğe ilginin giderek artması, aralarında Liszt ve Vieuxtemps gibi dünyaca ünlüler de bulunan birçok sanatçının İstanbul'a gelerek konserler vermesine yol açmış ve Avrupa'dan bir sanatçı trafiği başlatmıştı. Ayrıca Avrupa'dan gelen opera ve operet toplulukları da kendi türlerinin seçkin örneklerini tanıtıyordu. Şehzadelerin, hanım sultanların, hatta cariyelerin yerli ve yabancı hocalardan özel dersler alması, özenilen Avrupa yaşamının bir parçası, daha doğrusu à la Franca yatkınlığının göstergesi olan bir moda haline gelmişti. 1850'li yıllardan başlayarak İstanbul'da açılan müzik mağazalarının inanılmaz derecede iş yaptığı, örneğin yılda yaklaşık 400 piyano, Avrupa'dan çalgılar ithal ettiği bilinmektedir. Bu yılların İstanbul'unda yaprak ve defter formatında 6000 dolayında nota yayımlanmıştır. Bir yandan da yabancı sanatçı ve eğitimciler İstanbul ve İzmir kentlerimize yerleşerek özel dersler veriyor, çok sesli müziğin yaygınlaşmasında rol oynuyordu. Donizetti Paşa 1856'da öldükten sonra yerine İstanbul'daki bir İtalyan opera topluluğunun orkestra şefi Callisto Guattelli atandı. Abdülaziz'in paşalığa yükselttiği Guattelli, 4. Murat ve 2. Abdülhamit dönemlerinde de görevini sürdürdü. Daha sonra Müzikai Hümayun'un şefliğine, komutanlığına Donizetti'nin öğrencisi Necip Paşa getirildi. Necip Paşa'dan sonra komutanlığa sırasıyla İspanyol asıllı Darenda Paşa, Müzikai Hümayun'dan yetişen Miralay Saffet Bey, Atabinen, Zati Bey, Arca, Zeki Bey, Üngör atandı. Ve bu köklü kurum 1924 yılında Ankara'ya taşındığı güne kadar sanatsal niteliğini korudu. Türkiye'de çok sesli müzik eğitimi veren ilk konservatuvar sayılabilecek Müzikai Hümayun'dan yetişen bandocu kadrolarla 1881'de Tophane Müzikası, 1888'de Bahriye Tersane Mektebi Müzikası, 1905'te Ertuğrul Müzikası gibi bando toplulukları kurulmuştur. İzmir, Bursa, Konya, Selanik, Üsküp gibi kentlerde kurulan bandoların şefliğine Müzikai Hümayun'dan yetişen bandocular getiriliyordu. Saray bandosu ve orkestrasının yanı sıra buradan yetişen müzikçilerle ordu birliklerinde kurulan bandoların verdiği konserler sayesinde çok sesli müzik eserleri örneklendiriliyordu. Müzikai Hümayun'un en önemli eksiği konserlerin saray ve çevresi için yapılmasıydı. 1918'de padişahın izniyle saray orkestrasının İstanbul'da düzenli halk konserleri vermeye başlaması olumlu sonuçları bakımından gecikmiş bir uygulamaydı. Bu orkestra 1917'de bazı Balkan ve Avrupa ülkelerinde konserler turnelerine çıkmış ama kendi halkı için verdiği konserlere bir yıl sonra başlamıştı. Müzikai Hümayun'un Türk müzik tarihinde başka bir yönden önemi, Türkiye'de çok sesli müzik alanında ilk ciddi çalışmaları başlatması, müzikçi ve müzik eğitimcisi kadrolar bakımından belli bir birikimi Cumhuriyet dönemine aktarmasıdır. İstanbul'da halka açık ilk müzik okulu Darül Elhan'ın açılmasından 1917 sonra, yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi bulunan saray orkestra ve bandosunun Müzikai Hümayun, Atatürk'ün buyruğuyla Ankara'ya getirilerek Nisan 1924, Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti adı altında etkinliklerine başlaması, aynı yıl Musiki Muallim Mektebi'nin açılması, Eylül 1924, söz konusu kadro birikiminin sonuçlarıdır. Ulvi Cemal'in müzik eğitimi için Avrupa'ya gittiği 1925 yılına kadar Türkiye'nin çok sesli müzik yaşamı özet olarak bu görünümdeydi. İstanbul'da özel müzik derslerinin yaygınlaşması, yabancı opera, operet ve bale topluluklarının etkinlikleri, ünlü sanatçıların İstanbul'a gelip konser ve temsiller vermesi, Ulvi Cemal gibi bazı gençlerin müzik sevgisini besleyen unsurlardı. Ama asıl temel gelişim Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle başlamış, gençlerin önüne yepyeni ufuklar açılmıştı. Mustafa Kemal'in önderlik ettiği Ulusal Kurtuluş Savaşı başladığında 13 yaşında olan Ulvi Cemal, Cumhuriyet ilan edildiği yıl henüz 17 yaşında bir lise öğrencisiydi. Cumhuriyet'in kuruluş yılları genç kuşağın büyük bir coşkuyla kendini yetiştirme, öğrenme ve topluma yararlı olabilme tutkusuyla yarıştığı yıllardı. Onlar artık yeni bir toplumun, Atatürk'ün çocuklarıydı. Başarılması zorunlu olan önemli görevler bekliyordu kendilerini. Devrimin lideri Atatürk'ün sözleriyle kültürel boyutları ve amaçları vurgulanan Cumhuriyet Türkiye'si, Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma köhnemiş yapısal unsurları değiştirecek, Batı uygarlığı ile bütünleşen çağdaş bir toplum yaratmayı adım adım gerçekleştirecekti. Başka bir deyişle, bütün kurumlarıyla kendi tarihini, duyuş ve düşüncesini, yaratma gücünü, sanatını yeni bir yörüngeye oturtacak, çağdaş bir toplum olma yolundaki atılımları peş peşe yaşama geçirecekti. Ulvi Cemal ve lise öğrencisi yaşıtları, Atatürkçülüğün anlamını, atılımların coşkusunu yaşayarak öğrenmişlerdi. birkaç yıl sonra üstlenecekleri görevleri bu öğretiyle, bu bilinçle yerine getireceklerdi. Montesquieu'nun bir ulusun musikideki durumuna önem verilmezse o ulusu ilerletmeye olanak yoktur sözünü gerilerde bırakacak köklü atılımlar tasarımlayan Atatürk, 1925'te musikisiz hayat zaten olamaz, yalnız musikinin türü irdelenmek gerekir diyerek uygulamaya koyacağı müzik devriminin ilk mesajlarını vermeye başlamıştı. 1934 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açış konuşmasıyla resmen ilan ettiği müzik devrimi konusunda şunları söylüyordu. Güzel sanatların hepsinde ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir. Bugün dinletmeye yeltenilen musiki yüz artacak değerde olmaktan uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz. Ulusal ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu düzeyde Türk ulusal müziği yükselebilir, evrensel musiki de yerini alabilir. Kültür İşleri Bakanlığı'nın buna değerince özen göstermesini, kamunun da bunda ona yardımcı olmasını dilerim. Cumhuriyet döneminde müzik alanında yapılan ilk iş, Müzikai Hümayun'un Ankara'ya getirilerek, Nisan 1924, Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti adıyla Cumhurbaşkanlığı'na bağlanması ve bu orkestranın halka açık konserler vermeye başlamasıydı. Ayrıca çok sesli müzik kültürünü verecek müzik öğretmenlerin yetişmesi için Musiki Muallim Mektebi'nin açılması, Eylül 1924, İstanbul'daki Darül Elhan'ın Batı müziği eğitimi veren bir konservatuvara dönüştürülmesi, 1926, okullarda geleneksel müzik eğitimine son verilmesi, 1926 gibi atılımlar, Atatürk'ün müzik devrimini hazırlayan kültür politikasının ilk uygulamalarıydı. Gerçekleştirilen devrimler içinde yerleşip benimsenmesi en güç olanı kuşkusuz ki müzik devrimiydi. Yaygınlaşması konusunda en büyük engel toplumumuzun kültür ve beyni düzeyinin yeterince gelişmemiş bulunmasıydı. Bu nedenle müzik devriminin bir komut ya da bir yasayla topluma benimsetilmesi, halkın günlük yaşayışı içinde yer alması beklenemezdi. Atatürk, müzik devriminin düşündüğü biçimde gerçekleşmesi için üç önemli unsura gereksinim olduğunu biliyordu. Birincisi, kararlı, canlı, sürekliliği olan bir kültür ve sanat politikası. İkincisi, bu alandaki çalışmaların serpilmesi için gereken süreç. Üçüncüsü ise çok sesli müziğin yaratıcı ürünlerini verecek sanatçı kadroların yetiştirilmesiydi. Çözüm yolu güzel sanatların çeşitli dallarında öğrenim görecek genç yetenekleri Avrupa'ya yollamaktı. İlki 1925'te açılan bir sınavla sanatçı ve öğretmen olarak yetişecek yetenekli gençlerin Paris, Berlin, Budapeşte ve Praga gönderilmesi öngörülmüştü. Milli Eğitim Bakanlığı 1925 yılında Avrupa'da müzik öğrenimi görecek gençleri seçmek için Ulvi Cemal'in de katıldığı ilk sınavı açtı. Sınavdan bir gün sonra Ulvi Cemal'in Erkin, Cezmi Rıfkı'nın Erinç, Ekrem Zeki'nin Ün, fotoğraflarının da yer aldığı gazetede eski Türkçe yazıyla konuyu açıklayan haber şöyle verilmişti.